Ayrım 17.
Ne istediğini biliyordu herhalde, bu onun işiydi. Evet, Trace o beyaz güvercinin ta kendisiydi. Yehuda istediğini yapabilirdi ama yakalayamayacaktı. Ona gelince istediği yere uçabilirdi. Genç adama doğru uçuyordu. Çünkü güzelliğin ne demek olduğunu biliyordu. Yehuda istediğini söyleyebilirdi. Yehuda'ya düşen gidip kendini asmaktı. Onu bu yazgıdan para kesesi de kurtaramazdı. Parayı geride bırakmak zorundaydı. Beyaz güvercinindi para. Yehuda bunu anlayamıyordu. Yalnız kendi kesesini düşünüyordu. Bu yüzden sevgili kurtarıcıya bir öpücük veriyor ve onu aldatıyordu. Askerleri neredeyse geleceklerdi. Kurtarıcıyı yakalamaya kalkışacaklardı. Ama denesinlerdi bakalım. O zaman Treyzi araya girecek ve şöyle diyecekti. Bu Mesih değil, Bay Grob'dur. Gross ve annesi firmasında basit bir memur olarak çalışır. Ona dokunmamalısınız. Ben karısıyım. Yehuda onu hep aldatmak istiyor. Onun bir suçu yok. Treyzi ona bir şey olmaması için elinden geleni yapmalıydı. Yehuda gidip asmalıydı kendini. Treyzi beyaz bir güvercindi. Resmin önünde diz çöken Treyzi dua ediyordu. Kendisiydi o beyaz güvercin. Kendisiydi. Bunun yüreğinin derinliklerinden sesleniyor, bakışlarını resimdeki güvercinden ayırmıyordu. Güvercin genç ve yakışıklı adamın ellerine konuyordu. Yakışıklı adam da bu sürekli kurtarıcısını hafif hafif okşuyordu. Güvercinlere böyle davranılırdı. Treyzi ayağa kalktığında hayretle dizlerinin varlığını algıladı. Bir an gerçek varlıklardan kuşkuya düşerek eliyle yokladı. Kiliseden çıkarken artık Treyzi çevresindekilere gülüyordu. O kendine özgü biçimde gülmeden gülüyordu. Çevresindekiler ise utanarak bakışlarını ondan kaçırıyorlardı. Ne biçim yüzlerdi bunlar? Hepsinde tam birer suçlu tipi vardı. Kiliselerin artık kimlere kaldığı belliydi. Treyzi para atmaktan kaçınmayı başardı. Kapının önünde sayısız güvercin vardı ama bunların renkleri beyaz değildi. Treyzi yanında onlara verecek bir şey olmadığını hayıflandı. Evde küflenmekte olan bir alay bayat ekmek vardı. Katedralin arkasında gerçekten bembeyaz bir güvercin taştan bir heykele kondu. Treyzi dönüp baktı. Heykel dişi ağrıyan Hazreti İsa'ya aitti. Neyse ki yakışıklı genç adamın görünüşü böyle değil diye düşündü. Yoksa utanırdı kendinden. Eve dönerken Treyze'nin kulağına ansızın müzik sesi geldi. Askerler en güzel marşları çalarak geliyorlardı. Bu iyiydi işte. Treyze severdi böyle şeyleri. Dönüp tempo tutarak askerlerle yürümeye başladı. Bando şefi hep ona bakıyordu. Askerler de bakıyorlardı ama bir şey yoktu bunda. Treyze de onlara baktı. Çaldıkları müzik için teşekkür etmeliydi. Kalabalığa başka kadınlar da katıldı. Ama hepsinin içinde en güzeli kendisiydi. Bando şefi bir başka parça sunuyordu. Tam bir erkekti. Üstelik müzikten de ne kadar iyi anlıyordu. Çalanlar onun değneğini bekliyorlardı. Değnek işaret vermeden hiçbiri kıpırdamıyordu. Bazen müziğe ara veriliyordu. O zaman Treyze başını iyice yukarı kaldırıyordu. Bando şefi gülüyordu ve hemen yeni bir parça başlıyordu. Yalnız çevrede bu kadar çok çocuk olmasaydı. Treyze'nin önünü kapatıyorlardı. İnsan her gün dinleyebilmeliydi bu tür müziği. En güzeli trompetlerdi. Treyze bandoya katıldığından beri herkes bandoyu çok beğeniyordu. Kısa zamanda büyük bir kalabalık birikti. Ama bu Treyze'yi rahatsız etmiyordu. Ona yol veriyorlardı. Kimse ona bakmayı unutmuyordu. Treyze de müzikle tempo tutarak hafiften mırıldanıyordu. 30 yaşında gibi, 30 yaşında gibi, 30 yaşında gibi. Milyonluk miras. Kian kağıdı kapısının önünde buldu. Adeti her şeyi okumak olduğu için onu da okudu. Yazı masasının başına geçtiğinde kağıdı unutmuştu. Ansızın bir ses işte döndüm dedi. Arkasında duran Treyze kurulmuş gibi konuşmaya başlamıştı. Gerçekten de büyük bir miras bu. Üç ev ötede bir noter var. Böyle bir miras safsaklanmaya gelir mi? Vasiyetname kirlenebilir. Bugün günlerden pazar, yarın ise pazartesi. Notere birkaç kuruş vermek gerek, yoksa her şeyi yanlış yapar. Fazla vermeye gerek yok, paraya yazık. Bayat ekmekler evde küflenip duruyor. Herkes güvercin olabilir. Bu bir sanat değil. Ama yiyecek tek lokmaları yok. Askerler en güzel marşları çalıyorlar. Hem yürümek hem de hiçbir şeyi gözden kaçırmamak için hiç kuşkusuz olağanüstü bir insan olmak gerekir. Peki ya bando şefi kime baktı hep? Bunu öyle önüme gelene söylemem. İnsanlar şakadan anlamıyorlar çünkü. 1.265.000 Bay Grob'un gözleri fal taşı gibi açılacak. Zaten onun gözleri her zaman iri ve güzel. Bütün kadınlar ondan hoşlanıyor. Peki ya ben? Ben de kadın değil miyim? Herkes güzel olabilir. Ama ben serveti olan ilk kadınım. Treyze zaferinden emin ve henüz askeri müzikle bando şefinin yarattıkları heyecanın etkisi altında girmişti içeri. Bugün her şey güzeldi. Her gün böyle olmalıydı aslında. Şimdi Treyze konuşmak istiyordum. Parmağıyla 1.265.000 sayısını duvara yazdı ve eliyle eteğinin cebindeki kitaplığa pat pat vurdu. Kim bilir neydi değeri bu kitaplığın. Belki de sanılanın iki katıydı. Anahtar tomarı şakırdadı. Treyze bugün konuşurken yanaklarını daha çok şişiriyor, daha bir ağız dolusu konuşuyordu. Esirikliği içerisinde gizli ve en gizli düşüncelerini açığa vuruyordu. Erişilebilecek her şeyi elde etmiş olduğundan kuşku duymuyordu. Azimli ve kararlı bir insandı. Konuşmayı bir saat boyunca sürdürdü. Karşısındakinin kim olduğunu unutmuştu. Geride kalan günlerde karşısındakinin yüzünde beliren her hareketten nasıl doğal dışı korkulara kapıldığını unutmuştu. Bir insandı ki yani. Her şeyin anlatılabileceği bir insan. Ve şimdi Treyze böyle birini gereksiniyordu. Bugün karşılaşmış olduğu ya da kafasından geçirdiği en ufak ayrıntıyı bile ortaya döküyordu. Kian baskına uğradığını seziyordu. Alışılmadık bir şeyler olmuştu. Bir hafta boyunca örnek biçimde davranmıştı Treyze. Şimdi ansızın kocasını bu denli kaba biçimde rahatsız etmesinin özel bir nedeni olduğu belliydi. Konuşması karışık, biraz saldırgandı ve kadının mutlu olduğunu gösteriyordu. Kian onu anlamaya çalıştı. Sonunda durumu yavaş yavaş kavradı. Her zaman rastlanamayacak türden ilginç biri Treyze'ye 1 milyonluk miras bırakmıştı. Büyük bir olasılıkla Treyze'nin akrabasıydı. Zengin olmasına karşın mesleği bando şefliydi ve salt bu yüzden ilginç biri olduğu kuşkusuzdu. Herhalde Treyze'ye çok değer veren biriydi. Yoksa onu mirasçı yapmazdı. Kadın bu milyonluk mirasla bir mobilya işi kurmak istiyordu. Mutlu olayı henüz bugün öğrenmiş, şükran borcunu yerine getirmek için hemen kiliseye koşmuştu. Sonra oradaki bir resimde Hazreti İsa'yı ölen akrabası sanmıştı. Yanılsamalara yol açabilen şükran duyguları. Katedralde güvercinleri sürekli besleyeceğine yemin etmişti. Güvercinlere evdeki bayat ve küflenmiş ekmeklerden verilmesine karşıydı. Güvercinler de insanlar gibiydi. Neden olmasınlardı? Treyze ertesi günü kocasıyla birlikte notere gidip vasiyetnameyi göstermek istiyordu. Büyük bir miras söz konusu olduğundan noterin yüksek bir ücret istemesinden korkuyor ve bundan ötürü ücretin başlangıçta kararlaştırılmasını yeğliyordu. Milyonluk bir miras bile tutumluluğunu ve evi çekip çeviren bir insan olma özelliğini yitirmesine yol açmıyordu. Peki ama gerçekten büyük müydü miras? 1.265.000. Ne eder bu? Kitaplığın değeriyle karşılaştıralım bakalım bir kez. Kitaplığının tümü 600.000 altın krona yakın. Gülünç bir miktar tutmuştu. Babasından kendisine 600.000 altın kron kalmıştı. Bu mirasın küçük bir bölümü bugün henüz elindeydi. Peki Treyze ne yapmak istiyordu kendisine kalan mirasla? Bir mobilya işi kurmak mı? Saçma. Bu parayla kitaplığı büyütme olanağı vardı. Komşudan bitişik daireyi de satın alıp aradaki duvarı yıktırırdı. O zaman kitaplık için 4 yeni oda kazanmış olurdu. Komşu dairedeki pencereleri de ördürtür ve şimdiki kitaplıkta olduğu gibi odaların tavan camlarından ışık almasını sağlayabilirdi. 8 odaya rahatlıkla 60.000 cilt sığardı. İhtiyar Sizinger'in kitaplığı bir süre önce satışa çıkarılmıştı. Açık artırma herhalde henüz yapılmamıştı. Bu kitaplıkta 22.000 cilt vardı. Kendi kitaplığıyla boy ölçüşemezdi hiç kuşkusuz ama içinde bazı çok değerli parçalar bulunuyordu. Kian mirastan yuvarlak hesap 1 milyonu kitaplık için ayırdı. Gerisiyle Treyze ne isterse yapabilirdi. Kalan belki bir mobilya işi kurmaya yeterdi. Kendisi anlamazdı böyle şeylerden. Ayrıca para ve iş gibi konularla ilgilenmek de istemiyordu. Sizinger'in kitaplığının açık artırması yapılmış mıydı, yapılmamış mıydı bunu öğrenmeliydi şimdi. Yapılmışsa elinden önemli bir şey kaçırmış sayılabilirdi. Bilime aşırı ölçüde gömülüp kalıyordu. Bu yüzden de bilimsel çalışma için varlığı kesinlikle gerekli araçlardan yoksun kılıyordu kendini. Borsa spekülasyoncusu için kurları bilmek ne denli gerekliyse, bir bilginin kitap piyasasındaki gelişmeleri izlemesi de o ölçüde zorunluydu. Kitaplığın 4 odadan 8 odaya çıkarılması, gerçekten iyi bir gelişme bu. İnsan geliştirmeli kendini, demir atıp durmak olmaz. 40 yaş yaş bile sayılmaz henüz. Kendini emekliye ayırabilir mi 40 yaşında bir insan? Büyük çaptaki son kitap alımının üzerinden 2 yıl geçti. İnsan böyle böyle paslanır. Dünyada başka kitaplıklar da var. Gel gelelim yoksulluk iğrenç bir şey. Şanslıyım ki Treyze beni seviyor. Ona bu denli kaba davrandığım için Bay Grob diyor bana. Dipnot, daha önce de belirtildiği gibi romanda ad olarak kullanılan Grob sözcüğü Almanca'da kaba anlamına gelir. Gözlerimi güzel buluyor. Bütün kadınların benden hoşlandıklarına inanıyor. Ona gerçekten kaba davranıyorum. Eğer beni sevmeseydi mirası kendine saklardı. Karılarının parasıyla geçinen erkekler de var, iğrenç bir şey. Böyle yapmaktansa kendimi öldürmeyi yeğlerim. Ama kitaplık için istediğini yapabilir, buna bir itirazım yok. Kitapların gıda gideri var mıdır? Hayır. Evin kirasını ben ödüyorum. Ancak yemek ve ev için para vermeyen erkek karısının parasıyla geçiniyor sayılır. Yandaki dairenin kirasını da ben ödeyeceğim. Karım aptal ve cahil bir insan ama ölen bir yakını var. Duygusuzluk mu benimkisi? Ama neden öyle olsun? Bu akrabayı tanımıyorum. Arkasından acımak, ikiyüzlülükten başka bir şey olmaz. Ölümü bir felaket değil, daha derin bir anlam taşıyor. Her insanın isterse bir an için olsun doldurduğu bir yer vardır. Bu insanın yeri de kendi ölümüydü. Şimdi öldü. Hiçbir acıma duygusu onu geri getiremez. Ne tuhaf bir rastlantı. Bu zengin varis başka yere değil de benim evime, işlerime bakmak üzere yerleşiyor. 8 yıl süreyle sessiz sedasız görevini yerine getiriyor, ansızın milyonluk bir mirasın eşiğine geliyor ve ben de o anda tutup onunla evleniyorum. Beni ne kadar sevdiğini öğrenmemin hemen ardından akrabası olan zengin bando şefi de son nefesini veriyor. Bir anda geliveren mutlu bir felaket. Geçirdiğim hastalık yaşamımda bir dönüm noktası. Bugüne değin içinde yaşadığım güç koşullardan ve o insanı boğacak kadar küçük kitaplıktan bir kurtuluştu. İnsanın ayda ya da yeryüzünde doğması arasında bir ayrım yok mudur? Ve örneğin ay dünyanın yalnızca yarısı büyüklüğündeyse o zaman maddenin toplamından daha da önemli bir şeyler söz konusudur. Aradaki büyüklük farkı ayrıntılar arasında da büyük farklar yaratır. 30 bin yeni kitap. Her biri yeni düşüncelerin, yeni çalışmaların beşiği olabilecek 30 bin kitap. Şu anda içinde yaşanılan koşullar açısından ne denli büyük bir devrim. Kian o güne değin yandaşı olduğu ve tutucu bir yapı taşıyan evrim kuramından o anda koparak kitaplarını dalgalandıra dalgalandıra devrimcilerin safına geçti. Her ilerleme ani değişimlerin gerçekleşebilmesi koşuluna bağlıdır. Buna ilişkin kanıtlar tüm evrimcilerin sisteminde olduğu gibi o güne değin gözden saklanmış, incir yapraklarının altına gizlenmiş konumda olan kanıtlar Kian'ın bilincinde hemen gün ışığına çıktı. Kültürlü bir insan gereksindiği her şeyi elinin altında bulundurur. Kültürlü bir insan ruhu eksiksiz bir cephaneliktir. Ama anılan insanlar kültürlü olmaları nedeniyle bu cephaneliği kullanma gözü pekliğini ender gösterdiklerinden bu durum pek anlaşılmaz. Treize'nin neşe ve tutkuyla salıverdiği bir sözcük Kien'i yine gerçeklerin dünyasına çekiverdi. Çeyiz dediğini duymuştu Treize'nin. Bu parolayı büyük bir şükran duygusuyla hemen kabullendi. Bu tarihsel anda gereksindiği her şey onun çağırmasına ve istemesine gerek kalmaksızın ayaklarının dibine yığılıyordu. Ailesinde yüzyıllar boyunca sevilmiş, uygulanmış olan kapitalist eğitim, sanki 25 yıl süren bir savaş sonucu hiç yenik düşmemişçesine olağanüstü bir güçle yeniden başkaldırdı. Treize'nin aşkı, başka deyişle kapısının eşiğindeki cenneti ayakta tutan bu sütun, şimdi ona bir çeyiz, bir drahoma getiriyordu. Bu çeyizi aşağı görmemek, velinin tersiyle itmemek Kien'in hakkıydı. Evlendiklerinde Treize yoksul bir kızdı ve Kien onun bir ayağı çukurda bir zengin akrabasının varlığını hiç bilmiyordu. Bu durumda Treize ile evlenmekle dürüst tutumunu yeterince kanıtlamıştı. Arada sırada çok sık olmamak koşuluyla yeniden düzenlenen kitaplığın 8 salonundan şöyle çabucak bir geçivermek hiç kuşkusuz Treize'yi mutlu kalacaktı. Ve bu görkemli yapıtın oluşmasına akrabalarından birinin katkıda bulunduğunu bilmesi ona kuramadığı mobilya işinin acısını unutturacaktı. Kian devriminin bu denli doğal biçimde gerçekleşmesinin verdiği sevinçle uzun parmaklarını birbirine sürttü. Karşısına dikilen tek bir kuramsal duvar bile yoktu şimdi. Uygulamada var olan ve komşu daireyi kendisininkinden ayıran duvar ise yıkılacaktı. Komşularla görüşmelere derhal başlanması gerekiyordu. Duvarcı ustası Putz'a haber verilmeliydi. Adam hemen yarın başlamalıydı çalışmaya. Sonra vasiyetname de hemen denetlenmeli, noterle bugünden ilişki kurulmalıydı. Bu arada Silzinger kitaplığının açık artırmasını unutmamak gerekiyordu. Kabuca hemen birkaç yere birden gönderilecekti. Kian öne doğru bir adım atarak kapıcıyı çağır buraya buyruğunu verdi. Treize konuşmasında yine küflü ekmeklerle aç güvercinlere dönmüştü. Tutumluluk duygularını örseleyen bu saçmalığı bir kez daha vurguladıktan sonra öfkesini daha iyi dile getirebilmek için bir bu eksikti diye ekledi. Ama Kian itiraz kabul edebilecek durumda değildi. Kapıcıyı çağır buraya çabuk. Treize aldığı bahşişlerden ötürü kapıcıya zaten çok öfkeliydi. Kapıcının ne işi var burada? Ona 5 para yok. O konuda kararı ben veririm. Bu evin reisi benim. Kian bunu zorunlu olduğu için değil, karşı çıkılmaz olanaksız istencini Treize'ye hissettirmeye yararlı bulduğu için söylemişti. Özür dilerim ama para benim. Kian içinden beklemişti bu yanıtı. Karısı terbiyeden nasibi olmayan, cahil bir insandı ve hep öyle kalacaktı. Yaptığı planlar açısından onuru el verdiği ölçüde geri çekildi. Tersin ileri süren yok ama kapıcı buraya gelmeli, birkaç yere göndermemiz gerekiyor. Paraya yazık. Zaten neredeyse bir servet alıyor bu evden. Heyecanlanma. 1 milyon nasılsa bize kalacak. Treyze kuşkulanmıştı. Adamın niyeti bozuktu. Yine bir şeyler koparmak istiyordu. Onun yüzünden zaten 2000 şilin yitirmişti. Peki ya 265 bin? Bu sayıyı söylerken anlamlı bakışlarla tek tek her rakamı vurgulamıştı. Şimdi sıra kısa yoldan ve kesin biçimde Treyze'nin gönlünü kazanmaya gelmişti. 265 senin. Kian zayıf yüzüne ensesi kalın bir eli açık kişi maskesi geçirmişti. Bir bağışta bulunuyordu Treyze'ye. Bu bağış için Treyze'nin edeceği teşekkürü de daha kadının ağzından çıkmadan ve memnuniyetle kabul etmişti. Treyze'ye gelince terlemeye başlamıştı. Hepsi benim. Neden gerek duyuyordu bunu sürekli olarak yinelemeye? Kian sabırsızlığını resmiyet perdesinin ardına gizledi. Taleplerinize itiraz eden olmadığını daha önce belirtmiştim. Şimdi konumuz bu değil. Onu ben de biliyorum. Kağıtta yazılı olan neyse odur. Şu miras meselesini birlikte çözümlemeliyiz. Peki ama bundan size ne? Ben sana her türlü yardım önerisinde bulunuyorum. Dilenmeyi herkes bilir. Önce parayı indirmek, ardından da dilenmek yakışık almaz böyle şey. Ben seni aldatmaya kalkışmalarından korkuyorum. Tuhaf doğrusu. Milyonluk miraslar söz konusu olduğunda genellikle düzmece akrabalar çıkıverir ansızın ortaya. Kocadan başka kimse yok. Peki karısı, çocukları falan yok mu? Şaka mı ediyorsunuz? Gerçekten büyük şans. Şans mı demişti? Yine şaşkın dönmüştü Treyze. Adam daha ölmeden parasını veriyordu. Neresindeydi bunun şans? Kian konuşmaya başladığından bu yana Treyze kocasının kendisini aldatmak istediğinden emindi. Bu nedenle yüzbaşlı bir cehennem zebanisi gibi söylenen her sözcüğe dikkat ediyordu. Sert ve yanlış anlaşılması olanaksız biçimde yanıt vermeye çalışıyordu. Çünkü karşısındakinin söyleyeceği tek bir sözcükle her şeyi yitirebilirdi. Çok okumuş bir adamdı kocası. Treyze için hem karşı taraf hem de karşı tarafın avukatıydı. Treyze yeni ele geçirdiği servetini korumak için geliştirdiği kendi güçleri karşısında korkuya kapılmıştı. Kendini bir başka insan yerine koyabilmeyi ansızın başarmıştı. Kian'ın vasiyetnamesinin Kian için bir şans olmadığını seziyordu. Bundan ötürü de Kian'ın sözlerinin ardında yepyeni bir tuzak arıyordu. Kocasının ondan sakladığı bir şey vardı. Neyi saklardı insan? Hiç kuşkusuz parayı. Kocası verdiğinden daha fazlasına sahipti. Kaçırılmış olan 3. 0. Treyze'nin avucunu yakıyordu. Kolunu ani bir sancı saplanmış gibi kaldırdı. Şu anda masaya koşup vasiyetnamenin başına çökmeyi ve eksik sıfırı güçlü bir şamar gibi yerine oturtabilmeyi ne kadar isterdi. Ama şimdi neyin söz konusu olduğunu bildiği için kendini tutuyordu. Bütün bunlar aç gözlü olmadığı için gelmişti başına. Neden yapmıştı bu aptallığı? Tok gözlülük aptallıktan başka bir şey değildi. Ama şimdi aklı yine başına gelmişti, bulmalıydı. Nereye saklamıştı acaba paranın gerisini? Kocasını kuşkulandırmadan sormaya çalışacaktı. O tanıdık gülümsemesi tüm genişliği ve kötülüğüyle dudaklarında belirmişti. Peki ya geri kalanı ne olacak? Böylece kurnazlığının doruğuna tırmanmıştı. Geri kalan paranın nereye saklandığını sormuyordu. Sorsa yanıt alamazdı çünkü. Önce kocasının ağzından paranın gerisinin de bulunduğunu almak gerekiyordu. Kian şükran ve sevgi dolu bakışlarını karısına dikmişti. Demek ki kadının direnişi salt görünüştü. Ama Kian bunun böyle olduğunu zaten hep tahmin etmişti. Karısının 1 milyonu yani mirasın ana bölümünü geri kalan diye nitelendirmesi gerçekten büyük incelikti. Kabalıktan sevgiye bu tür bir geçiş herhalde Treyze'nin sınıfından kişilere özgü bir özellikti. Şimdi kendini karısının yerine koymuş öyle düşünüyordu. Kocasının bağlılığını bildirecek açıklama kim bilir kaç kez dilinin ucuna dek gelmiş ama söyleyeceklerinin etkisini güçlendirmek için uzun süre susmuştu. Kaba saba ama sadık bir insandı. Şimdi karısını eskiden olduğundan daha iyi anlamaya başlamıştı. Ne yazık ki yaşlıydı ve bu kadından bir insan yaratmak için vakit artık çok geçti. Ama şimdiye kadarki hafifliklerine de bundan böyle izin vermemek gerekiyordu. Eğitimin hangi türü olursa olsun buradan başlardı. Bu düşüncelerden sonra Treyze'ye duyduğu şükranla yeni kitaplara duymuş olduğu aşkın izleri yüzünden silinip gitti. Sert bir ifade takınarak sanki hakarete uğramış gibi homurdandı. Geri kalanıyla kitaplığımı büyüteceğim. Treyze aynı zamanda hem korku hem de zafer duygusuyla irkildi. Bir taş iki tuzağı birden çıkarmıştı ortaya. Kitaplık ha? Ama bu kitaplıkta bulunanların listesi kendi cebindeydi. Demek ki gerçekten kocasının ondan gizlediği bir şeyler vardı. Bunu kendi ağzıyla açıklamıştı. Treyze önce neyi savunması gerektiğini ilk anda kestiremedi. Kararı istenci dışında cebinin üstüne inen eli verdi. Kitaplar bana ait. Ne dedin? Anlaşmaya göre 3 oda kadına, 1 odada kocaya ait. Şimdi söz konusu olan 8 oda. 4 yeni oda ekleniyor. Yandaki dairenin odalarını söylemek istiyorum. Silzinger kitaplığı için bana yer gerek. Yalnız o kitaplıkta 22 bin cilt kitap var. Peki hangi parayla alınacak bunlar? Kien kadının bu üstü örtülü konuşmalarından bıkmıştı. Senin mirasından alınacak. Artık bu konuda konuşulacak bir şey yok. Olmaz öyle şey. Olmayan ne? Miras bana ait. Ama o miras üzerinde tasarruf etme hakkı da bana ait. Önce kocanın ölmesi gerek. Ancak ondan sonra miras üzerinde tasarrufta bulunabilir. Bu da ne demek? Artık hiçbir şey kaptırmam elimden. Ne demek oluyordu? Ne demek oluyordu bütün bunlar? Artık en sert telleri çalmalı mıydı acaba karısına karşı? Sürekli gözünde canlandırdığı 8 odalık kitaplık, Kien'in son bir kez sabırlı davranmasını sağladı. Burada ortak yararımız söz konusu. Geri kalanı da bu yarara giriyor. Sen de anlayacaksın ki, gerisi nerede? Bir kadın kocası karısından gerisini çalıyor. Ben Silzinger kitaplığını almak için 1 milyon istiyorum. İstemek kolay, herkes ister. Ama ben gerisini istiyorum, hepsini istiyorum. Burada ancak ben buyruk verebilirim. Evin kadını benim. Son kez ve kesin konuşuyorum. 1 milyon istiyorum, o kadar. Bu parayı ben gerisini istiyorum. Geri kalanı istiyorum. 3 saniye zaman tanıyorum. 3'e kadar sayacağım. Saymak kolay, ben de sayacağım. İkisi de öfkeden ağlamak üzereydiler. Sıkılmış dudaklarla ve giderek daha yüksek sesle bağırarak 1, 2, 3 diye saymaya koyuldular. Sayılar çifte patlamalar gibi ikisinin de ağzından aynı anda çıkıyordu. Treize'nin kafasında sayılar paranın gerisini de ele geçirdiği takdirde kavuşacağı milyonlarla karışıyordu. Kien için ise bu sayılar kitaplığa eklenecek yeni odalar demekti. Treize sonsuza dek sayabilirdi. Kien yalnızca 4'e dek sayıp burada durdu. Gövdesi her zamankinden daha dik ve gergin, kadının üzerine yürüdü ve kapıcının sesini bir açılış ezgisi gibi kulaklarında duyarak bağırdı. ''Vasiyetnameyi ver!'' Sağ elinin parmakları bir yumrukta birleşti ve bu yumruk tüm gücüyle havaya bir darbe indirdi. Treize saymayı ara verdi. Kocasının yumruğuyla ezilmişti. Gerçekten şaşkındı. Bir ölüm kalım savaşı olacağını sanmıştı. Oysa kocası ansızın evet demişti. Eğer Treize'nin kafası servetin geri kalanıyla bu denli dolu olmasaydı gerçekten kendine gelemezdi. Ama onu aldatmadıkları yerde öfkesi de uçup gidiverirdi. Öfkesi Treize için her şey demek değildi. Kocasının çevresini dolanarak yazı masasına doğru yürüdü. Kien geri çekildi. Karısının yediği darbenin altında ezilmiş olmasına karşın aslında boşluğa değil ona indirmek istediği yumruğa karşılık vermesinden korkuyordu. Ama Treize herhangi bir yumruk darbesi algılamış değildi. Elini kağıtların arasına daldırdı. Onlar hiç utanmaksızın karma karışık etti ve içlerinden birini çekti. Peki ama yabancı bir vasiyetname nasıl benim kağıtlarımın arasına giriyor? Kien bu uzun cümleyi de bağırarak söylemek istediğinden karısına bir bütün olarak yöneltemedi. Söylerken 3 kez soluk aldı. O daha sözünü bitirmeden karısı yanıt verdi. Yabancı mı? Ne yabancısı anlayamadım. Treize 2'ye katlanmış kağıdı çabucak açtı. Masanın üstüne koyup güzelce kırışıklarını düzeltti. Mürekkeple kalemi de yanına koyduktan sonra alçak gönüllü bir ifadeyle geri çekilip servetin gerisini sahibine yer açtı. Tedirginliği henüz tümüyle geçmemiş olan Kien yaklaştığında bakışları önce sayıya takıldı. Yabancı gelmiyordu gözüne ama önemli olan doğru olmasıydı. Tartıştıkları sırada içinde beliren hafif bir korku onu sayıyı belki de yanlış okumuş olan bu cahil kadına karşı uyarmıştı. Kien halinden memnun, gözlerini yukarı kaldırıp oturdu ve vasiyetnameyi inceden inceye gözden geçirmeye koyuldu. O zaman önündekinin kendi vasiyetnamesi olduğunu anladı. Bu sırada Treize, en iyisi hepsini baştan yazmak dedi.